Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Nabzını tutan mobilite programının yeni bir bölümüyle daha tekrar karşınızdayız. Sunucularınız ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Yine dop dolu bir mobiliteyle bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Gündeme damgasını vuran en son konuları konuşacağız. Bu bölümde ağırlıklı olarak aslında bazı donanım ağırlıklı mobil dünyayı konuşacağız ama inanıyorum ki bu bir saat boyunca sizin vaktinizden çalmak yerine eğleneceğiniz ve bilgi alabileceğiniz güzel kıymetli bir programa imza atıyor olacağız. İlk haberimiz Qualcomm cephesinden. Qualcomm yaptığı açıklamayla akıllı telefonların geleceği olarak gösterilen yeni nesil Snapdragon 805 işlemcisinin resmi lansmanını gerçekleştirdi. Snapdragon ailesiyle zaten Qualcomm akıllı telefon dünyasında damgasını vuran isim olarak gösterilebilir.
Özellikle 2013 yılı onların yılı oldu diyebiliriz. Yani
hakikaten 2013 yılı Qualcomm yılı oldu diyebiliriz evet. Bu açıdan bakıldığı zaman. Android dünyasında egemenler, Windows Phone'da zaten Qualcomm dışında bir alternatif yok. Başka bazı platformlarda da olmaları bekleniyor. Tizen gibi ve bazı geliştirilmekte olan yeni nesil işletim sistemleri gibi. Bu açıdan bakıldığında dolu dolu bir yıl geçirdiler. 2014 içinde amiral gemileri Snapdragon 805 olacak. Yepyeni bir işlemci. 4K işlemcisi deniyor. 4K ile ilgili özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama en önemli gelişimlere bakıldığı zaman yeni bir çekirdek mimarisi var. Create 450 ve Adreno 420 adı verilen yepyeni bir grafik birimi var. Yapılan açıklamalara bakılırsa 2014'te çıkacak üst seviye akıllı cihazların tam anlamıyla mobil eğlence ve oyun üssü olarak gösterebileceğiz gibi görünüyor.
Aslına bakıldığında bu Qualcomm Snapdragon 805 biraz daha sanki 800'ün saat frekansı arttırılmış böyle itelenmiş versiyonu gibi gözüküyor. Çünkü 800'den 805'e geçiş belki de o sayısal anlamda kullanıcıların kafasında çok büyük gelişmeler uyandırmayabilir. Ama teknik detaylara baktığımızda hem Create 400 çekirdeklerinin revize edildiğini görüyoruz. Yine 450 daha verimli çekirdekler var. GPU tarafında çok özellikle büyük geliştirmeler var ki daha üst çözünürlüklerde Full HD ve 4K'da daha rahat panelleri sürebilecek bir GPU ile karşı karşıyayız. GPU'nun bellek bant genişliği de artık 128 bit'e çıktı ki mobil GPU'larda belki en büyük sıkıntı yaşanan konulardan bir tanesiydi bu. Bunun dışında bakıldığında saat frekansları artık 2.5 GHz'lere yükselmiş ki neredeyse bir bugün yani birkaç sene içerisinde bu 3 GHz'leri falan da görecekmiş gibi gözüküyor.
Aslında bakıldığında 3 GHz'de çalışan işlemci biz STX'ten görmüştük Mobil Dünya Kongresi'nde ama bu işlemci sürekli 3 GHz'de çalışan değil. Uygulama başlatırken böyle anlık bir 3 GHz zıplaması yapıp daha sonrasında daha ılımlı, daha böyle muhafazakar
hızlı. Ama gene de fena değil. Cortex A9 mimarisine kıyasla 2.5 GHz'lerde genel anlamda çalışabilen bir işlemciydi. O da özel bir üretim teknolojisinin sayesinde. Hani Cortex A9 çekirdeği için de bu frekanslar aslında bakıldığında genel mümkün çalışma frekansları olarak. Mümkün ama biraz yüksek kalıyordu. ST Ericsson orada iyi işler başardı.
Tabii o firmanın sıkıntısı maalesef bu işlemciyi duyurduktan kısa bir süre sonra kepengi indirmek zorunda kalmaları oldu. Biz Snapdragon 805'e geri dönersek eğer Ender'in de söylediği gibi kağıt üzerinde sanki 800'ün ittirilmiş versiyonu ve hızlandırılmış versiyonu gibi görünüyor ki burada özellikle isimlendirmenin bunun da etkisi büyük. 800'den 805'e geçtik gibi hani yepyeni bir mimar olsa 800'lerine belki 1000 diyebilirler diye tahmin ediyorduk ama 805 olunca böyle düşünceleri bizi sevk etmeye başladı. Fakat işlemcinin detaylarına inildikçe aslında mimari seviyede de bazı değişikliklerin yapıldığını görmekteyiz. Örneğin Snapdragon 805'e bakıldığı zaman ARM V8 tabanlı bir mimariye sahip değil. Yani 64 bit olmadığını görüyoruz Apple'ın A7 işlemcisi gibi. Fakat bu işlemcide yıllar önce Intel'in Pentium jenerasyonunda kullandığı, daha sonra tabii 64 bit IIF mimarisine geçtikten sonra terk etmek zorunda kaldı. 36 bit fiziksel adres sistemi uzantısı gibi bir teknoloji var. Bu teknolojinin hani bakıldığı zaman çeşitli avantajları var ama akıllı telefonlardaki en büyük ekstrası telefonlarda 3 GB'lı bellek kullanımının mümkün kılacak olması. Evet 64 bit değil ama bu işlemciyi kullanan telefonlara dileyen üreticiler 3 GB'lı 4-5 GB bellek koyabilecekler. Bu açıdan da hani akıllı telefonlar olmasa bile bu işlemciyi kullanan tabletlerde belki daha yüksek bellek kapasitelerini görüyor olacağız 2014 için.
Ya bu hamleyi aslında biraz da 4K hamlesi olarak da yorumlayabiliriz. Çünkü 4K çekilen videolar, resimler ve iletişim altyapıları 4G'nin de gittikçe hızlanması ki 300 megabitlerde LTA'ları değerlendirirsek çok ciddi bir bellek ve anlık işlem gücü gerektireceği için bellek ihtiyacı da ister istemez şişmeye başlayacak. Bugün zaten Galaxy Note 3'le beraber 3 GB bellekleri gördük ve onun sınırlarına bile telefon biraz fazla yüklenince Android işletim sisteminin güzel yapısıyla beraber yaklaşabilmek mümkün sınırlara. Büyük ihtimalle 4K videolar ve içerikler, ekranlar, yüksek çözünürlüklü panellerde için içine girince daha fazla bellek miktarı bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkacak. Qualcomm da öncelikle daha önceden bunun önlemini almış gibi.
Tabii bu işlemcinin bir başka önemli noktası ise Ender'in az önce bahsettiği 128 bitlik bellek veri yol güncellemesine ek olarak bellek band genişliğinde saniyede 26 GB'a yükseltilmiş olmasını gösterebiliriz. Hani bu akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir işlemci açısından zirve anlamına geliyor. Çünkü örneğin Intel'in yeni nesil Byte-Rail tabanlı en yüksek performanslı işlemcilerine bakıldığı zaman 10 ila 12 GB'lık bir bellek band genişliğine sahip olduğunu görmekteyiz saniyede geçen bellek band genişliği anlamında. Bu işlemcisi hani 26 GB, hani 2,5 katı neredeyse bakıldığı zaman. Apple'a bakıyorsunuz, A7 tarafında zaten bir geri adım söz konusu. 64 bit'e geri dönmüşlerdi onlar. Muhtemelen A8'e ya da A7X artık nasıl isimlendirirlerse 128 bit olacaktır. Ancak hani 26 GB inanılmaz bir rakam. Gerçekten müthiş bir sıçrama. Tabii bunun güç tüketimine yansımalarını platform piyasaya çıktığında göreceğiz ama teknik anlamda bakıldığı zaman inanılmaz değerlerden bahsediyoruz. Hani en yakın rakibinden neredeyse 2 kat daha yüksek band genişliği sunuyor.
Tabii enerji tüketiminde güzel bir noktaya değindin. Hatırlarsan Nvidia Tegra 3 ve Tegra 2'de çift kanal bellek kontrolcüsü gereksiz fazla enerji tüketiyor diye kullanmamıştı. Sonrasında çok eleştirilmişti tabii ki. Bakıldığında sadece bellek band genişliğini atması sadece veri yolundan değil, kullanılan bellek tiplerinin de artık daha da hızlandığını görüyoruz. Low power DDR3 tipindeki olan belleklerin megahertzleri de artıyor ve 1600 MHz'de çalışan bu bellekler daha geniş bir veri yoluyla beraber çok daha fazla band genişliği sağlayabilmekte. Bu da aslında bakıldığında yine 4K'nın ilk baştaki ufak adımlarından bir tanesi.
Tabii aynı zamanda şunu da söylemek gerekiyor. Qualcomm Snapdragon 805 işlemcisi Adreno 420 ile beraber Adreno 330'a göre %40 daha fazla performans sunuyormuş. Bunun dışında aynı zamanda GPGPU taban yani OpenCL üzerinden uygulama hızlandırma noktasında da bazı ekstraları var. DirectX 11 desteği sunabilen bir mimariye sahip olduğuna söylemek gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak bu işlemcide aynı zamanda bir özel motor var. Bu motor H265 ki bu 4K için geliştirilmiş bir standart olarak da değerlendirilebilir. 4K videoların işlenmesi ve çözümlenmesini sağlayan bu motor yüksek görüntü kalitesi vaat eden bu teknolojinin daha düşük dosya boyutlarıyla telefonlarda tutulmasını sağlıyor. Son olarak da saniyede artık 600 megabitin üzerinde yüksek internet bağlantısını onlara tanıyabilecek yeni nesil Wi-Fi altyapılarını destekleyen bir radyo işlemcisi de var. Yani gerçekten çok dolu bir paket olmuş.
Evet zaten geliştirilen özelliklere baktığımızda 2014 ve 2015'te aslında hayatımıza girip aktif bir şekilde kullanacağımız teknolojilerin ilk adımlarını görüyoruz. Zaten bu ihtiyaçlar doğal olarak, teknik olarak ortaya çıkacak. Önceden önlemin alınması iyi çünkü bu teknolojiler geldiğinde, bu Wi-Fi altyapıları, bu paneller hayatımıza girdiğinde bu işlemciler bu teknik özellikleri sağlayamasaydı bu noktada ciddi sıkıntılar olacaktı. Qualcomm burada ilk adım attıysa büyük ihtimalle Tegra 5'te de benzer geliştirmeleri göreceğiz. Bunun dışında diğer işlemci üreticileri de Samsung'da Exynos tarafında 6 serisiyle hem 64 bit hem de daha iyi GPU'ları hayatımıza büyük ihtimalle sunacaklar.
Tabii şunu aslında eklemek gerekiyor. Bu işlemci muhtemelen 2014'ün yani önümüzdeki yılın ikinci yarısına çıkacak telefonlara güç verecektir diye tahmin ediyoruz. Yani merak edenler için Galaxy S5'li olmaz ama Galaxy Note 4'te karşımıza çıkabilir.
Olabilir.
Yani zamanlama anlamında yıl sonunu hedefleyen, önümüzdeki yılın sonlarını hedefleyen cihazlar için kullanılması muhtemel görünüyor. TSMC tarafı da 20 nanometre üretim sürecine geçerse eğer yani yüksek performans daha yüksek enerji verimliliğiyle buluşup bu performansı biz aslında şu anki pil süreleriyle elde etmemiz de gayet olası gibi görünüyor.
Evet çünkü bakıldığında aslında bu da önemli bir konu. 28 nanometre ile şu an Snapdragon 800'ün bazı cihazlarda sıkıntı yaşadığını görüyoruz termal anlamda. Şimdi buradaki 2.25 GHz'de Snapdragon 8 için konuşulan frekansın üstüne bir 250 MHz daha ekliyoruz. Daha büyük zar alanı var karşımızda. Adreno 420 bellek kontrolcüleri gelişti. Daha fazla enerji tüketiyor. Bunların hepsini topladık bir paket haline getirdiğimizde elimizde çok daha fazla ısınan bir GPU var. Ve 28 nanometrenin şu anda sunduklarıyla açıkçası bu GPU yani bu SoC'yi bir telefona sokmak oldukça zor olacaktır. Belki ilk başta tabletlerde görebiliriz o yüzden veya geliştirici boardlarında. Eğer 20 nanometreye şayet TSMC zamanında geçebilirse ve hacimli üretime çabuk başlayabilirlerse bence Snapdragon 805'i telefonlarda o şekilde göreceğiz.
Son olarak şundan da bahsedeyim. 4K dedik ama biz 4K'nın içerik kısmından bahsettik. Akıllı telefonlara 4K paneller, 4K ekranlar gelir mi? Gelir. Samsung'un yol haritasına bakılırsa eğer 2015-2016 gibi 4K desteği sunan panelleri telefonlarda görebiliriz ama şimdi hadi en büyük telefonu ele alalım. 6.44 inç Sony Ericsson Sony Xperia Z Ultra. Hani buna 4K'yı koyduğumuz zaman ya özellikle internette gezerken küçücük nokta kadar yazıları okuyacağız gibi geliyor bana.
Orada da fontlar büyütülecek. Başka yeni türlü teknikler bulacaklar. Belki daha verimli kullanılacak ama ihtiyaç ve gerçekten gereklilik var mı bunu da düşünmek lazım. Bugün bakıldığında 720p telefonlar bile kullanıcıların bütün ihtiyaçlarını görebiliyor. Halbuki biz 1080p'deki telefonları da bazen yerleştiriyoruz. Daha GPU'lar buna hazır değil. Tamam güzel parlak görüntüler sunuyorlar. Renk üretimleri gayet başarılı. Full HD bir telefonu elinizde tutmak, kullanmak keyifli de olabiliyor yer yer ama bakıldığında iş gerekliliğe geldi mi? Çok da gerekliliği bence 1080p etrafında en azından paneller biraz daha şekillenir ve oyunculukla, mobil oyunculukla bunun etrafında güçlenirse o zaman kullanıcıların işine en fazla yarayan cihazlar bu cihazlar olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 4K televizyonları konuşuyoruz ama bakıyoruz içerikler hazır değil. PC'de oyunda bahsediyoruz 4K ortada doğru düzgün monitör yok. Hı-hı. Televizyona bağlarsanız da onu çalıştıracak ekran kartı yok doğru düzgün. Hı-hı. Bunların hepsini bir araya düşündüğünde aslında 4K içinde öyle çok da zorlama hızlı bir geçiş kullanıcıların zararına olabilir.
Zaten bakıldığında akıllı telefon dünyası 1080p dediğimiz Full HD'ye bile hazırlıksız Hı-hı. yakalandı. Şu an yeni yeni platformlar ve oyunlar oturmaya başladı ama ilk çıktıkları dönemde işte var olan platformların gücünü biliyorduk. Full HD oyun oynatamaz durumdaydılar. Şimdi yeni yeni otururken 4K 2015 için bana çok yakın bir ihtimal gibi gelmiyor. Muhtemelen hani 2017-2018'ler
evet, daha
hem
içeriden
hem de donanımın oturmasından daha mantıklı olacaktır. Burada üreticilerin böyle spek dediğimiz teknik özellik yarışı yerine yenilikçi yöntemler bulması lazım. Örneğin hani LG'nin G-Flex isimli telefonunun kendi kendini tamir etmesi gibi. Bu tür özellikler, bu tür yenilikçi yaklaşımlar muhtemelen tüketicilerin, sizlerin, bizlerin daha fazla faydasına işleyecektir diye tahmin ediyoruz. Snapdragon 805'e burada noktayı koyuyoruz ama Qualcomm'a koymayalım. Qualcomm tarafında bir önemli gelişme daha var. Bu önemli gelişmeye baktığımız zamansa şirketin 2013 Qualcomm yılı dedik. Şirketin akıllı telefon dünyasını domine ettiğinden bahsettik ama Qualcomm tarafından işten çıkarma haberleri gelmeye başladı. Çin tarafından yükselen tehditler karşısında şirket kendisini hazırlayabilmek için bazı çalışanların işine son verecekmiş gibi görünüyor. Hani böylesine başarılı giden bir firmanın böyle bir yola girmesini de akılsız yerdiremiyorum ama illaki vardır bir hesap kitapları. O defteri açıp illaki bir artı eksi durumuna girmişlerdir.
Çünkü Qualcomm çok büyük bir operasyon ve altında başka alt dallarda çalışan firmalar da var. Modem çalışma bölümü yani division'ı farklı. Bunun dışında kablosuz,
GPU bölümü ayrı aslında.
GPU bölümü ayrı, kablosuz iletişim, yani Wi-Fi ve Bluetooth tarafı da ayrı. Bu Ateros'ta zamanında. Ha, hepsi ayrı ve bakıldığında bazıları artık eski diğer bölümler kadar kar etmeme durumu söz konusu olduğunda şirket belli ölçüde küçülmeye gidebilir ama Qualcomm'un eli şu anda hala çok güçlü ve fabrikasız en büyük yarı iletken üreticisi konumunda. Bakıldığında da zaten bu onların elinde çok büyük bir avantaj.
Hatta bir ara hisse değeri Intel'i bile geride bırakan firma haline geldiler. Tüm bu teknolojinin yanında sahip olduğu bir sürü de patent var, lisans var. Dolayısıyla her yerden para akıyor aslında şirkete ama.
Onların sırtı yere gelmez kolay.
Hakikaten onların ellerinin dediği gibi onların sırtı yere gelmez. Biz de onları konuşmaya devam ederiz. Diyerek buradan diğer haberimize geçelim. Yine bir akıllı telefon işlemcisinden bahsedeceğiz. MediaTek'in yeni duyurduğu Turu olarak geçen, yani gerçek 8 çekirdekli işlemcisinden bahsedeceğiz burada. Gerçek diyorlar çünkü Samsung'un kullandığı Exynos 5 işlemcisi 8 çekirdek gibi görünseydi 4+4 konfigürasyona sahip bir işlemciydi. Yani 8 çekirdeğin 8'ini kullanmak yerine performans kısmında 4 tanesini, enerji verimli kısmında 4 tanesini kullanıyorduk. Yazılımla hepsini çalıştıracağız dediler ama o yazılımın gelmesi çok kolay görünmüyor açıkçası bakıldığı zaman. MediaTek'e geri dönecek olursak 8 tane çekirdek var. Hepsini aynı anda kullanıyorsunuz.
Cortex A7 tabanlı. Az enerji tüketir. Güzel iş yapar. Pil ömrü konusunda sıkıntı yaratmaz. Yanına bir de güzel GPU ile birleştirdikten sonra aslında hem zar alanı, hem güç tüketimi, hem enerji verimliği, hem çektiği enerji bölü performans oranında çok başarılı bir işlemci olabilir ama 8 çekirdek oldu mu şimdi bir de şu soru işaretleri akla geliyor. Uygulamalar buna ne kadar verimli çalışacak? Android'in Linux kernel'i her ne kadar çok çekirdekli işlemcilere destekli isteyen, ne kadar versen o kadar çalıştırabilecek yapıya sahip olsa da mobil yazılımlar buna uyumlu mu? Bunları konuşmak lazım. 8 çekirdek yani aslında merak ediyorum, heyecanlanıyorum ama bu hani 4 çekirdek bölümünün de biraz galeyana girip böyle hızlandırılıp hemen piyasaya sürülmesi gibi 8 çekirdek de benzer bir adım olmaz inşallah. Biraz daha piyasa oturur. Gerçekten ihtiyaç var mı bu bir analiz edilir ve ilk çıkan örneklerden yola çıkarak bakıldığında bunun performansı yansıması kullanıcılara birebir hissedebiliyorsa kullanılabilir platform olabilir tabii.
İşlemciye bakıldığı zaman farklı versiyonlar olacak. Bu versiyonlar arasındaki farkı temelde kullanılan tercih edilen frekanslar belirleyecek ki 1.7 GHz ile 2 GHz arasında farklı modellerin olması bekleniyor. Ender'in dediği yazılım kısmı önemli. Destek vermediği sürece 8 çekirdeğin 8'ini maalesef kullanamıyor olacağız cihazlarımızda. Burada ilk destek veren uygulama Chrome oldu açıklandı. Yani Android tarafında Google'ın kendi tarayıcısı 8 çekirdeğin 8'ini de kullanabiliyor. Ama tabii bunların zamanla artması lazım. GPU tarafındaysa muhtemelen ilk çıkacak 8 çekirdekli cihazlarda Mali 450'nin olacağını göreceğiz ki burada biraz Mali 450'den de bahsedelim. Mali 400'de kıyaslandığınız zaman aslında en büyük farkı yüksek frekans. Evet. 700 MHz gibi inanılmaz yüksek frekanslardan bahsediyoruz ki hani Mali 400 MP4'ün 700 MHz'de çalışan bir versiyonu gerçekten çok iyi sonuçlar verir.
Şimdi ARM bu işi sevdi. İlk başta Cortex A9'u modifiye ettiler, A7 yaptılar. Enerji tüketimini düşürdüler, zar alanını düşürdüler. Performansı da fena değildi. Rekabetçi olabilecek seviyelerdeydi. Sonra bunu Cortex A5 yaptılar. Yeni duyurdular Cortex A12. Yani aslında bakıldığında bir mevcut tasarımı güncelleyip sıkıntı çıkaran veya artık o eski teknoloji olmasını sağlayan bölümlerini atıp biraz daha yeni modernize teknolojileri koyduklarında ki hala verimli cihazlar oluşturabiliyorlar. Mali 450 de aslında bunun bir yansıması. Mali 400'ün oldukça başarılı bir GPU'ydu. 2011-2012 yılında da iyi esti. Yani performans aslında anlamında beklemiyorduk çünkü ARM bir anda ben GPU işine de giriyorum dedi. GPU'lar bir çıktı. Fiyat performans olarak, oyun olarak çok iyi skorlara imza attı. Hiç beklemiyorduk açıkçası.
Aslında burada Mali'nin sahip olduğu en büyük avantaj sürücü desteği ve yazılım geliştirme kitlerinin yaygın bir şekilde bulunabiliyor olması. Hani bu açıdan bakıldığı zaman hani Imagination Power uyarına bakıyorsun, belli başlı cihazlar dışında yok. İşte bazı alternatif GPU üreticilerin çözümlerine bakıyorsunuz, belli başlı platform ve cihazlar dışında yok. Diğer tarafta Nvidia'ya bakıyorsun, zaten kendi dışında kullandırmaya izin verdiği başka bir firma yok. Dolayısıyla ARM'ın orada bir yükselişi söz konusuydu. Şimdi yeni nesil GPU'lara duyurdular. Hani bakıldığı zaman daha 700 serisi yüksek performanslı GPU'lar da gelecek ama hala 450'nin bile yeni nesil üretim teknikleriyle birlikte 700 MHz'de verimli bir şekilde çalıştırılabilecek olması ki hani Full HD'de 3 boyutlu görüntülemeden bahsediyorlar. Akıcı bir şekilde bunların çalıştırılabileceğinden bahsediyorlar. Heyecanla bekliyoruz açıkçası.
Şunu da ekleyelim. MP400 nasıl, yani Mali 400 nasıl birden fazla çekirdekle konfigüre edilebiliyorsa MP450'de de aynı şeyi göreceğiz ve üreticinin şeyine göre 16 çekirdeğe kadar gidebiliyor. Tabii 16 çekirdek biraz akıllı cihazda zorlama olur ama platform buna izin veriyor. Biz büyük ihtimalle MP450 4 çekirdeklerini görebiliriz. MP4 versiyonu 700 MHz'de o çekirdeğin 4 tanesi.
Gerçekten
heyecan verici işler yapabilir.
İlk kullanacak firmanın da Huawei olacağını tahmin ediyoruz. Muhtemelen Ascend P6'ın devam modeli gibi P6S. Olan cihazda ki bugünlerde Glory isimli ya da Glory 4 gibi farklı isimler altında da bir cihaz piyasaya çıkacağından bahsediliyor ama P6S'de kullanılırsa bu. Ki P6S'de şöyle söylemek gerekiyor. P6 çok ince bir cihazdı. 6.2 mm civarında bir inceliği vardı ama P6S'de o kadar ince değil. 8-9 mm civarında bir kalınlığın olacağı bekleniyor. Ama yine de Mali 450, 8 çekirdekli bir işlemci gerçekten heyecan verici olabilir. Buradan yine işlemciyle devam edeceğiz. Ancak bu işlemci tarafın, bu işlemciyle ilgili haberimiz biraz cihaz üzerinden işlemciyle ilgili haberimiz olacak. HTC'si biliyoruz ki bugünlerde biraz böyle sıkıntılı dönemler yaşıyor. Bunun nedeni ise finansal anlamda istediğini bulamaması. Güzel telefonları var fakat bunlar yüksek satış rakamlarına maalesef ulaşamadılar. Şimdi yeniden yapılanma, yeniden mücadele, inovatif cihazlar yapacağız, yeniden yükselişe geçeceğiz gibi söylemler var. Fakat hani bunların ne zaman hayata geçeceğini bilmiyoruz. Cihazları heyecanla bekliyoruz. Şimdi yeni cihazlar tanıttılar. Desire 501, 601 ve 701 gibi. Bu cihazların tasarım anlamında güzel cihazlar olduğunu söylemek gerekiyor. HTC One X'in yeni versiyonu diyebiliriz. HTC tasarım anlamında. HTC One'ın tasarımını almışlar, daha ekonomik bir telefon yapmışlar. Bunlarla hiçbir sıkıntımız yok. Ama ne zamanki teknik özelliklerini açıp acaba bu cihazda işlemci ne var diye bakmaya başladığımızda orada böyle kocaman soru işaretleri kafada dönmeye başlıyor. Çünkü hiç alakası olmayan, hani kepenk kapatmış ya da daha önce ismini duymadığımız firmalar var ki buradaki firmalar Texas Instruments, ne bileyim başka firmalar değil.
ST Ericsson.
ST Ericsson gibi firmalar değil. Acayip acayip firmalar. Bunlardan bir tanesi, acayip diyorum da tabii bunlardan bir tanesi ST Ericsson. Neden acayip dedik? Firma kepenk kapatmak üzere bakıldığı zaman. Bunun 1.15 GHz'de çalışan bir işlemcisini almışlar çift çekirdekli. Bir diğer telefonda Broadcom'un Java adını verdiği 1.2 GHz'de çalışan 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Bir diğer 701 kendi rakam anlamında en iddialı telefon gibi görünüyor. Bunda da Çin'de hiç adını sanını duymadığımız. Biz ilk defa duyduk bu haberi araştırırken. MediaTek değil, Allwinner değil, Rockchip değil. Spread bilmem ne diye bir isim var. Garip de bir isim var. Aklımda bile kalmamış. O derece bir isim var. Şimdi bakıyorum işte yeni ya 10 yıllık bir geçmiş olan şirket 2010'daki ciroları 40 milyon dolar falan yani çok fazla popüler bir firma olmadığını aslında bu yerde göstergesi. Hani HTC bu firmayı nasıl bulmuş, işlemciyi kullanmış diye düşünce acaba diyorum HTC bu firmayı satın mı aldı?
Yani olabilir ama HTC nereyi satın aldıysa sıkıntı yaşadı. Belki böyle ufak bir çaplı bir firmayı satın alıp işlemci üretiminde kendi avantaj sağlayabilir ama büyük ihtimalle bu firmalarda zaten ARM'ın standart tasarımlarını kullanıyor yani. Oturup da kendileri geliştirip ekstra komu set ekleyip daha verimli hale getirecek halleri yok. Bakıldığında zaten ARM'ın lisansları ortalarda dolaşıyor ve o çözümü yapabilen, hacimli üretebilecek birçok firma var yani. O cihazın en iyi, en ideal performansı zaten ARM'ın standart sunabileceği performans. Bunu yapan da MediaTek'i var, Rockchip'i var, Allwinner'ı var, Varol'u var.
Kendini ispatlamış, güçlüğünü ispatlamış.
Hacimli üretebilen firmalar da var. Şimdi böyle bir abudik gubidik bir firmaya gidip böyle bir hacimli, yani çok satacağını büyük ihtimalle düşünmüyorlar onları.
Mesela bölgesel telefonlar olacak.
Olabilir veya el altında kalan hani belli bir sayıda işlemcileri vardı da hani uygun
fiyatı. Bedavaya mı verdiler?
Hani adımız duyuyorsun diye.
Adımız duyuyorsun, şanımız duyuyorsun
diye. O bile olabilir. Öyle bir strateji sergilemiş olabilir ama hem frekans olarak hem de şey olarak çok da açıkçası insanı heyecanlandırmıyor. Aksine kafasında soru işareti oluşturuyor.
Tabii şöyle bir durum söz konusu. Hani şirketin cirosunun 40 milyon dolar civarında olduğunu söyledik ki HTC'nin global reklam kampanyası için Robert Downey Jr.'a 30 milyon dolar civarında bir para ödediğini düşünürsek eğer 50-60 verip bu şirketi almak belki daha karlı bir operasyon bile olabilir. En azından ileriye dönük olarak belli bir know-how dediğiniz bilgi birikimi elde edilebilir. Ama bakıldığı zaman 3 farklı cihaz, 3 farklı platform sonucu bu platformların Android ile uyumlu olduğu önemli. Bunların yazılım geliştirme ekipleri, sürücüleri ve hani yazılım üzerinde nasıl performans verdikleri de önemli. Hani böyle birbirinden farklı donanımları, cihazlarla kullanmak hani şirketin bir çıkmaza girdiği şeklinde yorumlamaya da sebep olabilir aslında.
Yani insan açıkçası sorgulamaya başlıyor. Bunlar kafayı mı yediriyorsun?
Kimin aklına gelmiş acaba? Yani hani, bir cihaz yapalım şunu kullanalım, diğerini yapalım bunu kullanalım.
Ortada kendini katlamış bu kadar çok platform varken böyle riskler almak ve şirket özellikle böyle bir durumdayken finansal açıdan risk almak çok sakıncasızlı yani geliyor bana, bilmiyorum. Seni beni koysalar daha iyi yönetirmişiz gibi bir his var içimde ama.
Ya nedense hani hep biz kendi aramızda da bunu düşünüyoruz, konuşuyoruz bazen Ender'le birlikte de. Ya acaba biz bu firmada şu pozisyonda olsak acaba bu telefonla daha mı iyi olabilir diye. Sonra firmaya bakıyorsun, kocaman firma herhalde ortalama hani o görevini ortalama şekilde yapabilen bir adam bile bunları görebiliyor olması lazım. Sonra diyoruz acaba finansal anlamda iyi olmadıkları için acaba komponent tarafında istedikleri parçayı zamanında tedarik edemiyorlar mı? O kadar çok soru işareti var ki ama 3 farklı telefondaki birbirinden farklı cihazlardan bahsediyoruz. 3 farklı işlemci kullanan da herhalde son dönemde gördüğümüz tek örnek ilişkisi oldu.
Evet, çok enteresan bir örnek olmuş. Telefonlar çıkınca performanslarını biz de sizlere aktarmaya çalışırız ama çok bir şey beklemiyoruz.
Türkiye'de gelir miyim değilim ama 3 tane telefonun aynı anda durup da 3 tanesinde farklı platform olduğunu görmek gerçekten bizler için ilginç oldu. Zaten bu yüzden de bu telefonları haberimize aldık. Ama telefonların genel açısından tasarımının şık ve malzeme kalitesinin ortalamanın üzerinde olduğunu söylemek gerekiyor. Bu açıdan vaatkar telefonlar tabii performansları da fiyatları oranında beklentileri karşılarsa. Buradan Nokia'ya geçelim isterseniz. Nokia tarafında da şimdi şöyle bir sıkıntı, değişik bir durum söz konusu. Hani Nokia'ya bakıyoruz. Lumia ailesini geçmiş sene durdurdular. Bir sene içerisinde o kadar çok telefon lanse etmişler ki.
Boğdular yani, Windows Phone platformu.
Hani gerçekten şimdi Lumia 1020, 1320, 925, 920, 820, 720, 620, 625, 520, 525.
Hani nefesi kesildi.
Nefesi kesildi hani hakikaten bakıldığı zaman. Şimdi bakıyoruz Lumia ailesinde yeni bir model daha var, 525. Diyoruz ki hani bu telefon nasıl bir telefon olabilir? 520'den biraz daha iyi olabilir, 620'den ya da 625'ten daha kötü olabilir. Ama orada bir sürprizle karşılaşıyoruz. 620'den, 625'ten ve 520'den farklı olarak telefonuna Nokia 1 GB bellek koymuş.
Evet Erdin, Nokia'nın gelişimine baktığımızda bu Windows Phone tarafında ilk başta çok aslında muhafazakar donanımlara girdi. Tabii bunu Microsoft'un sınırlandırmasına da yorabiliriz ama baktılar ki işletim sistemi genel anlamda o arayüzü vesaire tatminkar hızla çalışsa da donanım anlamında çok geri kalınca ister istemez başka noktalardan kısıtlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da marketteki uygulamaların bile aslında çalışabilirlik oranını çok ciddi ölçüde etkiliyor. 1 GB artık bugün standart olması gereken bir miktar telefonlarda. Kesinlikle. Hani platform o olmuş bu olmuş çok da fark etmiyor. Çift çekirdekli ve 1 GB bellek minimum standart olmalı ki Nokia'da doğru yola gelmiş gibi.
Hani bakıldığı zaman 625'te ki incelemesini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. 512 MB RAM var. Şöyle bir durum söz konusu. Hani 512 MB kesinlikle gelecek vadeden bir kapasite değil, bellek kapasitesi değil. O telefonların geleceği yok. Nokia'da bunu görmüş olacak ki telefonların yavaş yavaş 1 GB bellek kapasitesiyle güncellemeye başladı. Ama tabii şu an 512 MB RAM'li telefonu alan kullanıcıların nasıl mutlu edecekler onu bir beklemek gerekiyor. Çünkü 625 yeni telefon sayıda. Türkiye'de de bir aylık geçmişi ya var ya yok diyebiliriz açıkçası bu telefona bakıldığı zaman. Hani artık öyle zannediyorum ki 1 GB bellek standart olur. Çünkü 3 GB bellekli telefonlar üst segmentte varken 2 GB bellekli telefonların da orta üstte konumlandırırsak eğer. Hani en azından yükselme eğilimde olan bir platformun zaten güçlü bir donanıma ihtiyacı var. Bu açıdan bakıldığı zaman öyle zannediyorum ki Lumia ailesinin yeni modelinde yani 1 GB daha yaygınlaşır.
Geliştiricileri çekmek açısından da önemli bence. Çünkü geliştirici bir program yaptığında veya oyun uygulama her neyse. Bir de onu bu kadar az bellek miktarına göre optimize etmeye çalışması da aslında bakalım.
İşin en zor kısmı orası zaten.
Evet yani programı yazdıktan sonra birçok farklı cihazda verimli çalışabilmesi. Bu açıdan da aslında 1 GB bellek miktarı çok ciddi bir rahatlık sağlayacaktır ki Windows Phone platformunda zaten uygulama tarafında ciddi bir hızlandırmaya, torpile desteğe ihtiyacı var.
Şimdi zaten şöyle bir durum var. Windows Phone ekosisteminde şu an tek lokomotif görevini gören firma Nokia olduğu için Nokia ne koyarsa platformun donanım standartlarını da aslında biraz o belirliyor hale geldi. Lumia 1020'de 2 GB vardı. Şimdi alt segmentte de 1 GB yaygınlaştırmaya başlayacaklar gibi görünüyor. Umarız orada da donanım tarafı daha böyle zenginleşir. İnsanları daha cezbedecek donanım paketleri ortaya çıkmaya başlar. Bu haberimizden sonra sıradaki haberimize geçelim. Bu Galaxy S5 ile ilgili olacak. Aslında S5 iddialarıyla ilgili olacak. Arka arkaya o kadar çok iddia geliyor ki böyle hangisine inanacağınızı ya da hangisine dikkat alacağınızı bilemiyorsunuz. Biz belli başlı olanlar üzerine duracağız. Bunlardan ilki pil. Son çıkan haberlerden bir tanesi diyor ki Ender Galaxy S5'e 4000 mAh pil olacakmış.
Yok artık.
Hani keşke olsa. Keşke olsa ama yani Note 3'te de 3200 mAh pil kullanan bir firma, 3000 mAh biraz üzerine çıkabilen bir firmanın hani S5'te 4000 mAh kullanır mı sorusu biraz soru işaretleri yaratıyor. Ama tabii S4'ün yarattığı memnuniyetsizlik sonrasında ya da beklentileri karşılayamama sonrasında böyle sert bir sıçrama da yapabilirler mi diye düşünmeden edemiyorum.
Yani mevcut tasarım çizgileri zor. Şimdi Note 3'e baktığımızda 5.7 inç yani iri bir telefon ve 3200 mAh var. Öbür tarafta hani daha biraz daha uç bir örnek verelim. LG G2 5.2 inçte 3000 mAh verdi ki onların zaten pil bölümü, kimya bölümü bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Şimdi Galaxy S5 büyük ihtimalle Galaxy S ailesinin gelişimine baktığımızda 5.2, 5.3 civarında bir telefona gelecek. Yani ilk Galaxy Note civarına gelecek. Bu telefona da 4000 mAh pili nasıl sığdıracaklar ben çok merak ediyorum. Hani yapılmayacak
inşallah
bir şey.
İnşallah bir yol bulur da sığdırırlar yani.
Hani yani telefonu Lumia 920 gibi, Tuğla gibi yaparlarsa olur. Ama bakıldığında...
Aslında onu yapmayabilirler bile. Motorola'nın Droid ailesine bakıldığı zaman hani Lumia 920'den daha ince bir kasaya 3600 mAh koyduklarını da gördük. Tabii o Motorola'nın patentli teknolojisiydi.
Evet, o da onların özel bir teknolojisiydi. Samsung muhakkak pil tarafında bir şeyle çalışıyordur ama şu anki mevcut ürün gamındaki pillere baktığımızda pek de açıkçası o boyuttaki bir telefona 4000 mAh sığdırabileceklermiş gibi gözükmüyor. Dediğim gibi keşke sığdırsa. Biz de güzel güzel kullansak. Bugün hani standart 2000 mAh civarında bir telefon kullandıktan sonra Galaxy Note 3'e geçiyorsunuz. Aa dünya varmış diyorsun ya, pili bitmiyor diyorsun.
Gerçekten.
Yani şimdi bir de 4000 mAh'lik pile sahip bir Galaxy S5 düşündün mü? Al 2 gün tepe tepe kullan. İşte kafan rahat olur yani. Hiç kafanda soru işareti olmaz.
Tabii orada sıkıntı yaratacak durum şu. Bizler için olmasa bile Samsung için. Şimdi S5'e 4000 mAh koyarsan Note 4'e artık 5000 mAh falan koyman gerekir. Dolayısıyla orada Note 4 için işler biraz daha zorlaşabilir gibi görünüyor ama keşke Samsung bunu becerebilse, yapabilse ya da mevcut teknolojiler bunu ele verse de biz S5'te 4000 mAh görsek hakikaten 2 günü götüren bir telefon haline gelir. Yeni üretim teknolojilerinin sağladığı donanımsal avantajlarla birlikte. S5 ile ilgili bir başka donanımsal iddia da kamerası ile ilgili. Kamera tarafında 16 megapiksel olacağı artık kesin gibi görünüyor. Yani Samsung kendi geliştirdiği bir sensör var zaten ortada ama her gün bir haber geliyor kamerayla ilgili. Optik görüntü sabitleme var. Sonra iyi güzel bir gelişme diyorsun, varmış diyorsun. Sonra bir gün sonra haber geliyor.
Yok.
Olmayabilir. Kötü olmuş diyorsun. Sonra bir gün sonra haber geliyor. Olabilir de olmayabilir de. Bir düşünüyorsun böyle. Acaba ne olacak diyorsun.
Daha dalga mı geçiyorlar?
Ama bakıldığı zaman optik görüntü sabitlemenin kamera tarafındaki etkileri anlamında Samsung'da muhtemelen yeni jenerasyonda es geçmeyecektir diye tahmin ediyorum.
Zaten olması gereken bir şey. Telefonlar bir de büyüdükçe aslında bakımda fotoğraf çekmek de zorlaşıyor. İki elle tutuyorsun ama titreşim olayı da biraz daha sıkıntı olabiliyor ki artık tek elle fotoğraf çekmek neredeyse bu cihazlarla zor.
Zor, evet.
Özel bir ekran şort tuşu olmadığı sürece veya ses tuşlarını falan rahat bir şekilde kullanamadığı sürece tek elle fotoğraf çekmek biraz işkence. Öyle durumlarda yani tek elle mecburen kaldığında zaten zangır zangır titriyor. Optik stabilizasyon o noktalarda çok işe yarıyor. Videolarda da tabii unutmamak lazım. Bence optik stabilizasyon yakın gelecekte telefonların kameralarında artık sensör ne olursa olsun standart olmalı.
Zaten büyük ekran telefon, kasası büyük telefonlarda bunu koymak daha kolay. Genelde çünkü optik stabilizasyonu jiroskopi sensör üzerinden yaptıklarından
ayrı bir mekanizması var.
Onu yapmak daha kolay. Tabii Nokia gibi komple modül hareket ettirebilen bir mekanizmaya geçerlerse kasa ister istemez kalınlaşacaktır ama bence Samsung yeni jenerasyonda optik görüntü sabitlemeyi koyar. Bunu zaten telefon çıkmaya yakın göreceğiz ki Ocak ayı gibi çıkacağı söyleniyor. Bu iddia da doğru çıkarsa zaten şurada bir şey kalmadı. Telefonun ne gibi özelliklere sahip olduğunu hep birlikte görüyor oluruz. Samsung tarafından bir başka haber seyirler. Galaxy Gear akıllı saat. Biz henüz test edemedik. Türkiye'de henüz basınla ilgili bir test süreci, test örnekleri çalışmasına geçilmediği için. Ancak tabii piyasada pek çok inceleme var. YouTube üzerinde özellikle girenler gelip bakabilir. Ya da isterseniz Medcezir dizisini izleyebilirsiniz. Orada zaten oyuncular mini incelemeler yapıyorlar. İşte kolundaki saate bakar mısın ne kadar güzel tarzında.
Her yerden Samsung çıkıyor.
Her yerden Samsung çıkıyor. Yani hani biz daha önce ürün yerleştirme görmüştük. Hani bir ürünü diziye yerleştirdiniz. Bunu Sony ve HTC geçen sene bir İntikam mı ne öyle bir kanalda oynayan bir dizide yapmışlardı. Ama Medcezir dizisi biraz ilginç. Hani diziyi ürüne yerleştirme gibi bir şey olmuş yani. Hani bir bakıyorsun böyle. Arkadaşım Amerika'ya gitti. Hasta ameliyat olacak falan filan. Böyle konuşuyorlar. Ben bak. Aa kolundaki saat ne marka diyor.
Ne alaka?
Aa bak diyor saatim şu marka diyor. Bak diyor telefon ne diyebiliyorsun diyor. Hani böyle gerçekten de.
Hani böyle evde bir şey kaybolsa koltuğun altından Samsung televizyon falan çıkaracaklar yakında.
Ama o işin ilginci. Hani bana özellikle sosyal medyadan geldi. Abi burada şunu gördüm vesaire tarzı. Sonra dizi YouTube'a da hemen ardından bölümlerini koyuyorlar. Bir YouTube'da biraz izledim. O kadar güzel bir dağılım söz konusu ki. En az görünen dizi karakterlerine Samsung'un giriş seviyesi telefonlarını vermişler. Daha fazla görünenlere S3, S4 gibi telefonlar. Dizinin başrol oyuncularından Note 3 vermişler. Hani orada bir hiyerarşik bir dağılım söz konusu.
Orada da kurmuşlar. Enteresan olmuş. Samsung'un ama ülkemizde yatırımlarını, reklam çalışmalarına devam etmesi güzel. Gönül ister ki diğer firmalar da böyle. Artık hangi sektörde olursa olsun başka sektördeki firmalara destek olsunlar, ürünlerini tanısınlar. Samsung zaten son 2 yıldır bu işi ciddi anlamda yapıyor ve global anlamda reklam bütçelerine baktığımızda birçok firma satın alabilecek ciddi paraları her yıl reklam için harcıyorlar.
Ya geçtiğimiz yıl 12 milyar dolar gibi bir bütçeleri varmış reklam ve pazarlama için. Şimdi 12 milyar dolar. Hani 12 milyar doları Türkiye'ye bir Ar-Ge üssü kursan buradan bambaşka teknolojik inovasyonlar bile çıkar. Öyle diyelim açıkçası bu bütçeyi yorumlarken. Ki konu aslında dağılıyorlar bakıldığında. Evet. Bunu çok tartışırız vesaire ama Galaxy Gear'e geri dönecek olursak eğer Gear'ın ikinci modelinin yolda olduğu söyleniyor. Gear hani çok fazla böyle bekleneni veremedi. Tam entegrasyonu güzeldi, notifikasyon, bildirim anlamında belki muadillerinden çok daha fazlasını yapabiliyor ama Samsung tarafında beklenti yüksekti.
Yani evet, Samsung'dan beklenti yüksekti ve Samsung'da her şeyi içine koymaya çalıştı. Kamerasından tut, işte telefon senkronizasyonuna, bildirimlerine vesaire. Bu kadar daha olgunlaşmamış, daha ortada bir şey olmayan platforma bu kadar fonksiyonu yüklemeye çalışınca biraz açıkçası verimli çalıştığını ben açıkçası düşünmüyorum. Zaten akıllı saatlerin bugün en büyük sıkıntısı pil. Bu işi çözmeden yani o telefona istersen uzaya çıksın yani. İsterse uçsun kaçsın yani. Pili 2 saat gittikten sonra, 4 saat gittikten sonra çok bir şey ifade etmiyor. Hani başka örneklere baktığımızda bir hafta pili gidiyor diyorsun ama basıyorsun daha telefon zaten pardon saat uyanana kadar 2 saat geçiyor aradan. Yani, ona bakıldığımızda. Yani bence bu bir şey akıllı saat işi biraz erken itekliyorlar falan ama kullanıcıları memnun edecek ürünler şu an bence piyasada yok.
Özellikle pil sorunu burada belki en büyük engellerden bir tanesi. Hani akşam yatağa gireceksiniz. Evinize başucunda prize bakıyorsun. Dizüstü bilgisayar takılı, telefon takılı, tablet takılı. Bir de yanına akıllı saat ekliyorsun. Yani açıkçası ben akıllı telefonumu şarj eder gibi konumdaki saati şarj etmek istemem. Yani bu açıdan bakıldığında Sony'nin Smartwatch 2'si gibi birkaç gün boyunca şarj etmeden çalışabilen cihazlar var ama hani akıllı saat dendiği zaman akıllı telefon fonksiyonlarına sahip olan, aynı zamanda saat olarak kullanabileceğimiz, tasarım anlamında kendisini gösterebilen cihazlar bekliyoruz. Hani yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Ondan muhtemelen Smartwatch 2.0 denen o yeni dalga ile birlikte gelecek gibi görünüyor. Galaxy Gear'ı teknoloji markaları zaten aldı, kullandılar. Fırsatçılar özellikle operatörler üzerinden o kampanya bundle'ları yakaladılar zaten. Ama şu anda satılan fiyatıyla 700-800 liraya gidip yeni bir saat olarak Galaxy Gear 2 alır mı kullanıcılar? Bütçesine veren Samsung kullanıcıları belki ama yani bir teknoloji
merakı için başlı başına iyi bir saat. Tablet alabilirsin, iyi bir ekran kartı alabilirsin.
LG G5 8.3 mesela bugünlerde piyasaya giriyor mu 800 lira mesela tablet fiyatı
işte
yani.
Tam denk geldi. Gidip iyi bir tablet alabilirsin, ekran kartı alabilirsin. Ne bileyim.
SSD alabilirsin. SSD alırsın. İki tane upgrade yaparsın. Yani bir sürü seçenek var.
İşlemci alırsın. Yani baktım 800 lira anakart işlemci bellek kombosu yapar.
Ama güzel bu işte senin benim gibi donanım tutkunlarının bakıcısı.
Yani olabilir. Yani laptop bile var 800 liraya. Yok mu? Var.
Şimdi bu tartışmadan sen şimdi neler çıkaracaksın? Piyasadan o 800 lira büyük bir para. 800 lira bir
tatile bile gidersin.
Tatile bile gidersin dediğin gibi ama şöyle bir durum söz konusu. Hani sevdiği kızı hediye almak isteyen, bir saat almak isteyen ve farklı olsun diyenler için de bir alternatif açıkçası bakıldığı zaman. Pahalı bir alternatif. Benim alabileceğim bir alternatif değil. Bilmiyorum senin alabileceğin bir alternatif ama
800 lira daha.
Sen alırsın. Sende var öyle bir kaynak gördüm anladığım kadarıyla ama.
Hiç ben de
ağır. Keşke daha fazla kişinin ulaşabileceği fiyatlandırmayla sunulsa. Hani 200-300 lira olsa daha fazla
ederi olur. Gelir. Yani benim gözümde öyle olgunlaşmamış bir teknolojinin açıkçası ederi o. Hani o fiyatta olsa belki alır denerim de 800 lira vereceğim.
Gerçi aslında 800 lira...
Sonra kaldırıp duvara fırlatacağım bir şeyinden canım sıkılacak.
Gerçi aslında şöyle bir durum söz konusu. 800 liradan daha pahalıya satılıp daha yavaş çalışan akıllı saatler de var hani bakıldığı zaman ama sonucunda hani bir akıllı saatin başlı başına donanımsal işlemcisi, grafik birimi, işletim sistemi, fonksiyonları olan bir saat olarak hep hayal ettik biz. Ama şu an onlara daha var gibi görünüyor.
Yakında şeyi de görürüz. Cep telefonundaki bilgileri stream eden, video olarak stream eden akıllı saatler görürüz. Bu ara hani internet üzerinden vesaire oyun stream edip oynamak çok moda ya. Aynen. PlayStation 4'te işte Nvidia Shield'da yapıyor falan. Biz de akıllı telefonun fonksiyonlarını saate belki stream edip hop. İyi fikirmiş aslında ya. Böyle bir şey yapılırsa.
Aslında düşünsen ama bunun patent için aynen, çalışmalara başlar.
Videodan sonra hemen.
Hay Allah keşke böyle söylemeseydik. Belki keseriz montajdan sonra orayı. Tabii şöyle bir durum söz konusu. Akıllı saat için hani Çinli sitelere giriyorsunuz. Orada da en vadeci seçenek var yani. 100 dolar, 200 dolar adamlar bildiğin farklı farklı saatler satıyorlar ama herhalde biz analog saatlerle bir süre daha bütçe sıkıntısından ötürü devam edeceğiz gibi görünüyor diyerek buradan bir başka birimize geçelim isterseniz. 64 bit işlemciler Apple'ın A7'siyle birlikte mobil dünyada boy göstermeye başladı zaten. Bu konuyla ilgili çalışma yapan firmalardan bir tanesi de Intel. Intel de şu anda 64 bit aslında sahip değil. Yani sahip. Ama ultra mobil dediğimiz akıllı telefon ve tablet versiyonlarında henüz o platforma mimariye geçmiş değil. Fakat Bay Trail platformunu yeni alacak yeni jenerasyonda Intel 64 bit güncellemesi yapacakmış. Bunu Intel'in CEO'sunun resmi açıklaması olarak da değerlendirebiliriz. Yani 64 bit yaygınlaşıyor. Windows tarafında zaten 64 bit oturmuş durumda. Android tarafında aslında var olduğu söyleniyor fakat donanım platformlarının gelişmesini beklendiği öngörülüyor. Apple'ın zaten kendi platformu buna halihazırda destekleri hale geldi. Gelişmekte olan Linux tabanlı sistemlerde de muhtemelen bu destek olacaktır. Hani Intel'de trendler, pazardaki akılma doğrultusunda bu güncellemeyi verecek gibi görünüyor ki bu herhalde pek çok ARM tabanlı firmaya göre Intel için daha kolay bir iş. Zaten elinde var olan teknolojiyi uyarlamış olacak.
Büyük ihtimalle zaten Atom x86 tabanlı ve x86'nın 64 bit komu setini destekleyen versiyonlarını yıllardır Intel kurcalıyor, oynuyor, elinin altında var. Atom'a bunu gömmeleri bu Ultra Bay Trail tabanlı işlemcilere zor olmayacaktır. Bakıldığında zaten ben Intel'in özellikle 2014 ve 2015'te mobil tarafta biraz
çok tehlikeli geliyorlar böyle
şeyler. Çok tehlikeli işler yapacağını düşünüyorum. Hani çok uzun zamandır sessizler ama onların elindeki imkanlar da aslında bakıldığında burada bir sürü firmayı konuşuyoruz. Hepsini üst üste koysan yine imkan bazında, Ar-Ge bazında, bir fabrika bazında bir intel etmiyor. Eğer akıllı davranıp böyle kendi platformlarının kritik kronik sorunlarını çözebilirlerse Baytrail ile beraber çok güzel şeyler başlayabilir.
Tabii Baytrail platformunun şunu söyleyeyim, güç tüketim anlamında Arm'a artık kafa tutabilecek bir seviyeye, kıvama geldi internet tarafı. Performans anlamında tabii Intel deyince biz performans konusunda hep böyle çıtayı yükseltiyoruz ama hani ben yurt dışında yapılmış Baytrail testlerini de biraz inceledim. Hani şunu söylemek gerekiyor, genelde örneğin Nvidia'nın Tegra 4 platformu inanılmaz sınırları imza atıyor.
Tegra 4 de bir acayip bir platform, kimse çözemedi.
Belki Nvidia bile çözememiş olabilir. Çok tuhaf bir platform bakıldığı zaman.
Evet, bakıldığında saf Cortex A15 4 tane hiçbir şey yok. GPU'sunu ayrı bırakıp yani saf işlem performansını konuşursak piyasada 4 tane Cortex A15 çekirdeğini taşıyan bir sürü çözüm var. İşte Exynos Oktalar var. Onların Cortex A15'lerini aldın mı? Ama performans olarak kıyasladığında
bildiğin hani farklı yani. Farklı yani, örneğe geliyor hani açıkçası.
Düşünüyorsun böyle acaba bellek kontrolcüsünde falan bir numara yaptı bunlar, çakallık yaptı da oradan bir şeyler mi
çözdüler? Nvidia'yı tanıyoruz biz hani. Böyle bir mucizevi yol bulsalar bunu her gün anlatırlar. Her gün anlatırlar yani.
Yani rüyalara kadar sokar adamını yani. Gelir böyle gözüne sokar. Öyle bir şey de yok ortada. Orada bir acayiplik var ama dur bakalım.
Yani hani Nvidia'nın şu an zaten
Tegra 5'te de bu durum devam ederse o zaman işte korkmaya başlayabiliriz.
Tamam mı? Sıkıntılı durmuş. Şimdi Tegra 4'ü kullanan iki cihaz var. Shield ve T7 Nvidia'nın kendi tableti. Şimdi bugün EVGA ve başka Nvidia ekran kartı ortaklarının zorla ittirildiği tablet bilgisayarlar. Hani sonuçlara bakıyorsunuz gerçekten de hani öyle böyle değil ya. Aynı mimari sahip rakiplerine çok daha zor olmayı başaran bir platform ama işte her gülü seven dikene katlanır misali işte herhalde öyle zannediyorum ki çok fazla güç tüketiyor ve aşırı ısınıyor ki akıllı telefonlara koyamadılar. Zaten sıradaki haberimiz de onunla ilgili. Nvidia'nın CEO'su o ünlü karakter, ünlü yüz surat diyelim çünkü
ben hala adını aslında tam böyle söyleyemiyorum.
Jianfusun Huang ama Jensen diyen de var. Böyle değişik şekillerde telaffuz edebiliyorlar şirketin kurucusunun ismini. Yaptığı açıklamayla demiş ki 2014'ün ilk çeyreğinde Tegra 4i platformunu kullanan cihazlar piyasaya girmiş olacak.
Of şiştim.
Tegra 4'ten dolayı mı şiştin?
Hayır Tegra 4'ten değil. Bu Tegra 4i'sinden şiştim çünkü millete Cortex A9 tabanlı Tegra 4 satacaklar şimdi.
Ama tabii şimdi Cortex A9'un R4 versiyonu. Yani daha en güncel revizyonu ama şimdi Cortex A15 diyoruz, ARM V8 diyoruz, yeni mimariler diyoruz. Bu biraz artık ufaktan.
Tegra 3.5i falan da ona bir şey de yani. Onun bir Tegra 4'ten bir ayrı olması bence belirtilmesi gerekiyor. O iyi zaten.
Ya değişik bir isimlendirme de olabilir. Şimdi Titan bir tane şimdi ekran kartlarına değişik isimler kullanıyorsun. Buna da şey diyebilirsin yani. Tegra 4 mesela Lucky Edition. Yani. Ya bayağı başka bir isim.
SE'di. Hani bazıları Second Edition'dan şey yapıyor.
Ucuz bir ekran kartlarına koydukları böyle değişik isimlerden bir tanesi.
Soft Edition'a falan da yorulabilir böyle. Aslında yapılabilir ama Nvidia öyle biraz kafaları karıştırıp aradan hop Tegra tabii, 4 diye Tegra 4 iyileri
sokak tutacak. Kesinlikle ama tabii biz niye bunu böyle söylüyoruz onu açıklayalım. Tegra 4 Cortex A15 tabanlı bir platform. Tegra 4i ise Cortex A9 tabanlı bir platform. Hani Nvidia yaptığı açıklamalarda R4 revizyonunu aldık. Bu zaten Cortex A15'e çok yakın hibrit bir yapı vesaire diyor ama sonuçta Cortex A15 değil. Onu söylemek gerekiyor. Tegra 4'te 72 çekirdekli GPU var. Bunun 60 çekirdekli GPU var.
Oradan da bir tane çakıyor.
Oradan da bir tokat atıyor açıkçası bakıldığı zaman. Ha, tek farkı nedir? Entegre bir modemi var. i500 adında Nvidia'nın kendi geliştirdiği. Aslında kendi geliştirmediği satın aldığı firmanın geliştirdiği bir modem var. Yani hani bu platformun 2013'ün başında kullanılması da lazımdı aslında bakıldığı zaman. Rakiplerinin hareketlerine baktığı zaman.
Yani dahili modem aslında bugün artık şart olma yoluna doğru gidiyor. Çünkü her ne kadar siz onu ufak yapsanız da baskı devresi üzerine ayrı bir modem koyduğunuzda
ekstra maliyet.
Hem maliyet hem de baskı devre alanını büyütüyor. Ama SoC'nin içine gömdüğünde toplu iğne başı kadar yer kaplıyor. Bu tabii üreticiye çok ciddi avantajlar sağlıyor. Tabii ki üretici de kendi işine geleni alıyor. Gidiyor Qualcomm'dan tek paketi alıyor. Telefona çöküyor. Kafası rahat. Her şey çalışıyor tıkır tıkır. Böyle bakıldığında bu sefer farklı modem alırsan o platformu o modemi uyarlamak, modemin yazılımı ayrı, modem zaten kendi içerisinde apayrı bir dünya, verimli çalışacak mı, düzgün çekecek mi falan bu sürü şey var. Qualcomm'un çözümünde böyle bir şey yok.
Tabii orada en büyük sıkıntılardan bir tanesi o modem yongasının operatörler tarafından onaylanması, lisanslanması gerekiyor.
Bir de öyle bir şey var.
Hani Nvidia tarafı şimdi yaptığı açıklamayla diyor ki bizim modemimiz Amerika'da AT&T tarafından onaylandı. İşte Spring ve diğerlerinde onaylama süreci bitmek üzere diyorlar. Hani zamanlama konusunda bir sıkıntılar olacak. O time to market denen pazarda doğru vakti yakalama olayı büyük önem taşıyor. Dolayısıyla Tegra 4 için ya da 4i için tren ufaktan kaçar gibi görünüyor ama buradan yola çıkar. Tegra 5'i olması gereken vakitte piyasaya sürebilirlerse eğer yani Tegra 5 tarafında çok rekabetçi olabilirler diye düşünüyorum.
Aynen orada zaten mobil kepler insanları çok heyecanlandırıyor ve Nvidia'da
Tegra 4'te de mobil kepler bizi çok heyecanlandırmıştı ama
aldık 72 core şey
çekirdeği.
2002 yılının GPU'sunu neyse her neyse geçelim konuyu. Zaten Nvidia da çok ümitli ki Kepler'den diğer üreticileri de açma yönünde karar aldı. Büyük ihtimalle iyi işler yapıyor ki o platform. Başkalarına satıp oradan bari lisanstan parayı götürelim yapacaklar. Ben artık Tegra 5 ve Tegra 5 iyi artık. Gene aynı böyle benzer bir isimlendirme mi olur bilemeyiz ama aynı zamanda bekliyorum. Harbiden Tegra 5 neyse Tegra 5 iyi de onun modemlisi olsun. Hem telefonu hem tablete hem de herhangi
bir cihaza. Biri V8 biri V7 olmasın yani.
Yani öyle bir kazık atmasınlar. Yani bir hakikaten insanı şaşırtmasınlar performans noktasında. Bir şeyden kırpmasınlar. Öyle gelsinler biz de seve seve kullanalım.
Geçen bir etkinlikte konuşuyordum da Nvidia ile ilgili bir yöneticiydi. Nvidia yani güzel yaptığı şeyler var. Doğru yaptığı, yanlış yaptığı şeyler var ama şu Tegra olayıyla çok çekirdek olayını mobili tabiri caizse çakmasalar çok güzel olacak diyor. Çünkü hepimiz çekirdek yarışına girdik. Maalesef verimlilik, kullanıcı deneyimi, optimizasyon gibi konuları es geçmek zorunda kaldık diye de böyle bir serzenişte bulmuştu bana. Hakikaten bakıldığında Tegra 1, Tegra 2, Tegra 3 hani GPU tarafında bu kadar karmaşık, başarılı işler atan bir firmaya yakışan çözümler olmadı açıkçası. Şimdi bunlar da memnun kalmadı zaten. Nasıl olduysa Microsoft'la bir şekilde işbirliğine devam edebilirler ama.
Bedava mı verdiler, üstüne para mı verdiler?
Yani artık o arka plan tabii nasıl işler var bilemiyoruz. Fakat inşallah Tegra 5 doğru vakitte girer, doğru çözüm olur. Performansı az enerji tüketen az ısınan bir yapı olur da rekabet artar. Ama ben isterim ki Full HD'de 2K'da 4K'da canavar gibi oyun oynatan bir telefonum olsun. Ya. Kimse buna geçemez yani.
Isınmasın yani değil mi? Buna kimse bir de fiyatı da güzel olduktan sonra öp de başına koy ama işte gelecek mi gelmeyecek mi belli değil.
Bunların hepsini bekleyip göreceğiz. Umarız Nvidia tarafı da rekabette daha iddialı ürünlerle beraber kendisini göstermeyi başarır diyerek sıradaki haberimize geçelim Ender istersen. Çin tarafında dünyanın en hızlı akıllı telefonu geldi. Android telefonu. O kadar garip bir isim var ki şöyle müsaadenle ismini buradan bakmak istiyorum. Şimdi Xiaomi diyebiliriz. Şimdi Çin'den garip garip isimleri var ya. Genie diyebiliriz. Böyle değişik değişik.
O büyük ihtimalle Çince yazılan bir isimdi. Onun telaffuzunu böyle şey latin alfabesine dökmeye çalıştılar. Böyle garip garip bir şey oldu ama.
Xiaomi falan diyebilirler. Xiaomi. Tam böyle Çince Xiaomi gibi söyleyebiliriz bunu. Elite A7 isimli bir telefon duyurdular. Bu telefona bakıldığı zaman hakikaten şu an alınabilecek işlem gücü açısından en güçlü Android telefon. Neden derseniz eğer.
Neden?
Snapdragon bunu ihtiyacın olduğunu tamamen hemen açıklayalım. Snapdragon 800'ü biliyoruz zaten bildiğimiz. Bildiğimiz Snapdragon, bizim Snapdragon 800. Bunun standardı 8974 koduna sahip. Şimdi bunun 8974 AB kodlu bir versiyonunu bekliyoruz biz. GPU frekansı daha yüksek. Çekirdek frekansı 2.2 değil 2.3 GHz olarak belirlenmiş. ISP frekansı daha yüksek. Vesaire vesaire yani daha hızlı platform. Bu telefonda ise 8974 değil, 8974 AB hiç değil, 8974 AC kullanılıyormuş. 2.5 GHz'de çalışan, GPU frekansı çok daha yüksek, dijital sinyal işlemcisinin frekansı çok daha yüksek bir platform. Hani 3 GB zaten RAM'i var. Her şeyden koymuşlar. Çinliler bir hazine bulmuşlar. Öyle bir hazine ki bu. En hızlı mobil işlemci, yüksek bellek kapasitesi, büyük ekran, yüksek çözünürlük. Hani hayalimizi süsleyen telefonlardan birisine imza atmışlar.
Yani kağıt üstünde deseler ki bana bir telefon çiz. Yani donanımlarına, kutucuklara doldur işte işlemcisine şunu yaz, bunu yaz dese. Buna benzer bir şey yazardım herhalde şu anki.
Demek ki az önce diyorduk yani biz yönetici olsak nasıl yaparız diye. Aynen. Çinliler bizi hissetmişler,
ama şimdi,
duymuşlar.
Şu an o noktadayız ama bir de bakalım bunu bir araya getirip, birleştirip, telefon haline getirip hakikaten üretmek büyük bir dert. Bakıldığında bu donanımları alıp, üretip bir telefon haline getirmek ciddi. Çünkü bu değerlere bakıyorum ben açıkçası biraz şaşırıyorum. Snapdragon 800'ün bu kadar yüksek versiyonunu büyük ihtimalle ben bana söylesen yani tablet için düşünürdüm.
Acaba bunlar Qualcomm'dan Snapdragon 800 alıp bir tane ulusal Çinli bir overclockçuyla anlaşıp bunu yüksek bunu sıvın tırcın yani, altına 2.5 GHz'e çıkartıp orada sabitleme yöntemi mi buldular acaba? Onu düşünüyorum açıkçası.
Olabilir ya da şey yapıyorlar, toplu alıyorlar çipleri, düşük voltaj yüksek frekansta yapabilen versiyonları teker teker seçip böyle özel telefonları mı kullanıyorlar belli olmaz ama yani şu özellikler insanı heyecan uyandırıyor, heyecanlandırıyor. Gerçekçiliği ne kadar onu sorgulamak lazım.
Hadi ben sana söyleyeyim. Bu Xiaomi firmanın ismi, Elite A7'de telefonun ismi. Muhtemelen bu telefonu 3-5 tane satar. Bunun yaratacağı reklam havasıyla o 100 dolarlık, 50 dolarlık MediaTek çip çekirdek işlemci olan telefonları
sonra
ittirir pazarda.
3 saniyede, 3 dakikada 100 bin tane telefon sattı diye biz de
haberleri konuşuruz. Gelir. Biz de bunları konuşur hale geliriz ama donanım anlamında bizim gerçekten heyecanlandığımız bir telefon oldu. Böylesine güçlü bir platformun yüksek bellek kapasitesiyle bir araya getirilmesi. Keşke hani HTC şöyle bir telefon yapsa. Hani var ya 2 yılda düzlüğe çıkar.
Evet.
Bambaşka şeylerden konuşuyoruz ama işte firmalar garipler. Gerçekten bazen anlamak zor.
Yani böyle bir donanımı önce haberimiz bile yoktu ya. AB'sini duymuştuk da AC'si nereden çıktı?
Biz AB'sini bekliyorduk ki hala bekliyoruz. AB'sini kullanan cihazın Aralık ayında çıkması bekleniyordu. Bunlar almış AC.
AC yani. Sen nereden bu AC'ye ulaştın? Hani bir HTC olsan, bir Samsung olsan, bir şey olsan belki böyle yeni çıkacak revizyonlara ulaşma imkanı olur da yani sen büyük ihtimalle kankası mankası bunun abisi mabisi amcasının oğlu Qualcomm'da çalışıyor.
Ya da belki çok zengin bir adamın oğlu. Ya ben bir telefon işine gireyim, akıllı telefon. Hani Amerika'da okumuştur. Apple'ın not prestijli havasını hissedip ben Çin'e gideyim de burada bir firma kurayım zaten parayla hepsini alırız tarzından yaklaşmış olabilir ama soru işareti yaratan nokta da şu. HTC'nin yeni telefonu OneMax'e Snapdragon 600 var. Bu adamlar Snapdragon 600 değil, 800 değil, 800 AB değil, 800 AC'yi kullanmışlar ya.
Dıdısının dıdısının dıdısı. Bulduğunda evet. Kullandım. Ben yani bilmiyorum açıkçası bu telefonun.
Gerçekten çok ilginç bir telefon. Hakikaten yani fazla gülesim geliyor. Fazla iyi yani.
Fazla iyi yapabilirlerse ne hala ama yapabileceklerini çok zannetmiyorum yani. Yapabilmekten kastım böyle 10 bin 20 bin tane üretip satabileceklerinden pek açıkçası şey yapmıyorum.
Hepsini geçin bir de 4G destekliyormuş. Yani adam bir de aslında bunu global pazar için yapmış yani bakıldığı zaman. Yani çok ilginç bir telefon gerçekten de. Yani ne diyelim bazı telefonlar için söylediğimizi tekrarlayacağız. Umarız Türkiye'ye de gelir. Gelmiyor bir türlü ama güzel bir haberimiz var. Çok konuştuğumuz markalardan bir tanesi Oppo'nun en azından örneklerini Türkiye'de test etme şansı yakalayacağız gibi. O konuyla ilgili olarak özel girişimlerimiz var. Tanıdığımız.
Adam bize...
Ya Adam sağ olsun bizi görmedi ama o noktada hani Oppo ile doğrudan ilişkisi olan bir Türk yetkiliyle ki kendisi Çin'e gidip Oppo'nun lansmanına katılabilirse hani cihazları elde etme ve en azından test etme anlamında görüşmelerimiz var. Sonuçlandığı takdirde zaten bunu sizlerle paylaşıyor oluruz diyerek buradan son haberimize geçelim. Nokia'yı zamanında çok eleştirdik. Niye eleştirdik? Keşke bu kasaya Android işletim sistemi koysan da başka bir şey olsa. Hakikaten uf diyersin yani. Lumia 1020'nin düşünsene Snapdragon 800 ve Android 4.3'lü halini ya da 4.4'lü halini gerçekten bizim için heyecan verici bir telefon olurdu. Nokia'dan ayrılan, belki de kovulan bilemiyoruz yani. Sonucunda bir grubu da işten çıkardılar çünkü o değişim süreci içerisinde. Bir grup mühendisinin kurduğu Jolla ya da Finlandia Jolla artık onlar Finlandiya'da da farklı telaffuz ediyor bazı isimler. Kurduğu firma ilk telefonunu nihayet lanse etti. Jolla işletim sistemini kullanan. Telefon isminde The First One, yani ilk telefon yani ilk işletim sistemi olan ilk cihaz. Hani bakıldığı zaman Migo'dan izler taşıdığı her halinden belli. İkon yapısı, o tasarım, genel tasarım anlayışı zaten Migo'yu baz alan bir işletim sistemi olduğunu görmekteyiz. Hani ilk yayınlanan demo itibariyle ki gerçek zamanlı, yani gerçek bir demo olduğu söyleniyor videonun da. Gayet akıcı çalışıyor. Yani genel olarak bakıldığı zaman yine Migo'da gibi o gesture, yani dokunmatik kontrole dayalı bir yapı var. Butondan bağımsız sağ sol ya da yukarıdan aşağı hareketlerle kontrol edebildiğiniz bir işletim sistemi. En güzel tarafıysa, Ender bunu sen söyle demeyeyim. Sen söyle işletim sistemi çünkü hakikaten farklı bir yanı var.
Bugün biz işletim sistemlerini niye eleştiriyoruz? Yazılım yok diyoruz. Windows Phone'a bu kadar yükleniyoruz ki platformda yazılım çıksın, kullanıcılar bu dertten kurtulsun. Burada Jolla da en güzel şey, kimsenin böyle bir derdi olmayacak. Çünkü birçok firmanın da daha önce denediği, yapmaya çalıştığı, yarım yamalak yaptığı Android uygulamaları Sailfish platformu Jolla üzerinde doğal olarak çalışabilecek. Bu da kullanıcılara neredeyse sınırsız uygulama demek.
Yani Android'deki bütün uygulamaları buna kurabileceksiniz. Üstüne üstlük bu işletim sisteminin kendi yazılım geliştirme kiti de var. Yani zaman içerisinde kendi uygulamaları da artacaktır ama eğer arzu ederseniz Android Market'teki uygulamaları da bu telefonu kurabileceksiniz. Bunu ilk dile getiren BlackBerry olmuştu yakın zamanda. Evet. Hatta geçtiğimiz günlerde Android Play Store'un da yüklü olduğu bir BlackBerry cihazın görüntüleri sızdırıldı ama orada ses seda yok. Onlardan önce bir girişim grubunun ortaya çıkardığı bir platform. Sailfish tabanlı Jolla Android uygulamalarına çalıştırabilecek hale gelmiş durumda. Cihaza bakıldığı zaman donanım anlamında orta seviye bir telefon. Snapdragon'un S4 işlemcisine sahip olduğunu görmekteyiz. 1 GB bellek var, QHD ekran var gibi ama donanım yaparsınız. Donanımda sıkıntı yok. Gider bir firmayla anlaşırsınız. Ya da işte Çinlileri görüyorsunuz işte adam 3 GB bellekli 8974 AC'li işlemcileri bulabiliyorlar. Burada sıkıntı yok ama yazılımın bu derece olgun bir hale gelmesi, Android desteğiyle birleştirilmesi gerçekten güzel bir hamle.
Zaten Android'in yapısında bu yazılımlar hep bir sanal makine üzerinden çalıştığı için o sanal makineye benzer bir sanal makineyi farklı bir platform üzerinde kef çok da farklı değil. Sonuçta bu da Linux çekirdeğini kullanıyor. Düzgün bir şekilde derlemek bu işi zaten çözecekti. Helal olsun. Güzel bir platforma, güzel bir oluşuma başlamışlar ve başarmışlar. Eğer Android uygulamaları sıkıntısız çalışırsa ki bazı noktalarda şöyle sıkıntı oluyor. Android uygulamalarındaki o geri tuşu, home tuşu vesaire onların tekrar atanması gerekiyor bu gesture tabanlı hareketlere. Ufaktan bir yeniden compile edip bu uygulamaları çalıştırdığında sıkıntısı çalışıyorsa bence ben bile alır kullanırım yani. Neden olmasın?
Yani evet muhtemelen de operatör seviyesinde bazı anlaşmalarla birlikte dağıtılacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşırız. Son olarak da sosyal medyadan çok fazla soru geliyor. Twitter'dan hem bana hem Ender'e ki bize Twitter'dan ulaşıp sorularınızı bizlerle
tabii
paylaşabilirsiniz. Bana @fx57 adresine ender@ndrgliz adresinden ulaşılabilir. Ki zaten haberimizin altında da sosyal medya hesaplarımızla ilgili bilgiler var. Bu arada çok sorular geldi Ender. PlayStation 4 ve Xbox One'ın bu parça maliyetleri nereye gidiyor tarzında. Bizim ilgi alanımıza giren tarafı kullandıkları donanımın yani işlem platformunun mobil bir çözüm olması aslında. Jaguar mimarisi mobil cihazlar için geliştirilen mimariydi. Arka arkaya haberleri geldi. PlayStation 4 ve Xbox One'ın parça maliyetleri, o BOM yani Bill of Material adı verilen bildiğimiz birim maliyetlerin miktarları ortaya çıktı. Hani Xbox One PlayStation 4'ten belli açıdan neyse %30'a varan daha yavaş bir performans donanımına sahipken maliyeti yaklaşık $100 daha yüksek. Gerçekten ilginç bir durum var ortada.
Tabii Xbox'ın maliyetini arttıran en büyük unsurdan bir tanesi Kinect. Kinect sensörü zaten başka bir firmadan teknolojisi satın aldığı için bu ihtimalle farklı anlaşmalar ve satılan unit başına ekstra maliyetler biniyor. Ama bakıldığında bunun dışında Xbox'ın kasasındaki daha iri olması, soğutucu bloğun daha iri olması parça maliyetlerini arttırıyor. Ama bunun dışında baktığımızda zaten genel olarak platformun 100-110 dolarlık bir kısmının sadece AMD tarafından, o işlemci tarafından alındığını görüyoruz. Ekstra bellek, Blu-ray okuyucusu vesaire, adaptör, güç kaynağı diye bunları topladığımızda Xbox One şu anda $500'lık Xbox One 450-460 dolar civarına geliyor. Bu da gözüküyor ki aslında Microsoft bu konsolu şöyle çok aman aman ciddi kar marjlarıyla satmıyor.
Yani PlayStation 4'e bakıldığı zaman da orada yine Xbox One'da olduğu gibi en büyük maliyeti getiren unsur AMD'nin geliştirmiş olduğu bu özel silikon işlemci olarak 8 çeklikli ama PlayStation 4'ü farklı kılan bir unsur daha var. PlayStation 3 ile kıyaslandığı zaman kullanılan RAM yani bellek biriminin maliyeti birden 5-6 kat artmış açıkçası bakıldığında. Çünkü DDR5 bellek kullanıyor ve bunun da maliyeti oldukça yüksek bu açıdan değerlendirmek gerekirse. Tüm bunların yanında performans farklı oluşan unsurlara bakıldığı zaman Seyitler hani özellikle GPU tarafında ciddi bir fark var. Tamam işlemcilerin frekansı da değişkenlik gösteriyor ama grafik birimi tarafında birinin 14 tane ünitesi var, birinin 20 tane ünitesi var. Tamam bunların hani açık kapalı vesaire bunları ayrıca tartışabiliriz ama hani PlayStation 4 bariz daha güçlü yani. Yani
teraflop'a vurduğunda biri 1.23-24 civarında, biri de 1.80'lerde ki çok inanılmaz bir fark yani. Zaten kullanılan GPU'lar şu andaki PC tarafına kıyasladığımızda zaten kendilerini biraz ikinci plana düştüler yani. Orta üst seviye diyebileceğimiz ekran kartlarının GPU'ları. Bir de zaten hem yüksek performans sunmuyorsun, Xbox One için konuşuyorum. Hem de bunu açıkçası biraz daha eskimeye başlamış bir altyapı üzerinden sunuyorsun. Xbox One işi çok zor olacak.
Gerçekten de rekabet anlamında şu an oyuncuların beklediği olay performans ve performans konusunda PlayStation 4'ün Xbox One'a kıyasla ciddi oranda daha güçlü. Özellikle grafik tarafında ciddi oranda daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Xbox One tarafından ise entegrasyon vesaire Kinect, sesli kontrol gibi avantajlar var ama konsol deyince ilk akla gelen saf grafik performansı oluyor. Tabii bu noktada da PlayStation 4'ün daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Microsoft'un o konuyla ilgili neler yapacağını bekleyip göreceğiz. Bu haberimizle birlikte mobilitenin yeni bir bölümünün daha sonuna geldik. Umarız keyifli vakit geçirmişsinizdir. Programımızın başında bir saatinizi alacağımızı ama eğlendirerek bilgi vereceğimizi söylemiştik. Umarız bu söylemimizde haklı çıkmış olmuşuzdur. Eleştirilerinizi, görüşlerinizi zaten yorumlarınızı bizlere yapabilir. Hem bu videonun altında forumumuzdan hem de sosyal medya üzerinden bizleri eleştirebilirsiniz. Emin olun her bölümde daha iyisini vermek için büyük efor sarf ediyoruz. Bundan sonra görülebileceği üzere yeni bir dekor otomu içerisinde programımızı gerçekleştireceğiz. Şu televizyonun yanına belki PlayStation 4, diğer telefona da Xbox One koyar.
Neden olmasın? Birkaç hafta sonra olabilir.
Değişik çalışmalar yapabiliriz. Aklımızda da bazı değişiklikler var.
Erdiği bir FIFA'da yenerim burada hepinizin önünde.
Ben daha böyle iddialı konuşmayı seviyorum ama bir gün hakikaten canlı yayınlarız bir de bunu.
Olabilir, neden olmasın?
Sizlerle beraber kutlayacağım. Ender'i nasıl yendiğimi de özellikle anlatacağım. Bunları zaten konuşuyor oluruz. Görüşürüz. 2014'te çok sayıda yenilik zaten bizlerle olacak. Kaldı ki 2014'e gelene kadar daha 4-5 haftamız var. 4-5 tane de mobilite demek bu. O bölümlerde de zaten değişik fikirlerimiz var. Yılın geneliyle ilgili değişik değerlendirmeleri de sizlerle yapıyor olacağız. Bizden şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.